Ayrım 28, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 258. Motosikleti Şan'a babası hediye etmişti. Delikanlı Şahsa'nın bunu neden yaptığını pek bilmiyordu. Costello Akademisi'nde bu motosikleti hak edecek kadar parlak bir başarı kazanmamıştı. Ama belki de Şahsa Şan yine de liseyi bitirmeyi başardı diye rahatlamıştı. Ya da oğlunu teşvik etmesi gerektiğini düşünüyordu. Veya büyük oğlunun durumundan kendini suçlu hissediyordu. Şan işin nedenini incelemek niyetinde değildi. Motosiklet şahaneydi, bu da yeterliydi. Kromu, emayesi, baklava biçimi kırmızı reflektörleriyle her kızın dikkatini çekecek bir şeydi. Şan tepeye vardığı zaman motoru durdurdu. Sonra arkadaşıyla karanlıkta sessizce yokuştan indi. Kibar evlerin bulunduğu bir semtti burası. Her villanın bir çiftlik büyüklüğünde bahçesi vardı. Şan motoru bir hendekten geçirerek ağaçların arkasında durdurdu. İki çocuk indiler. Şan arkadaşına tamam mı diye sordu. Rufus delikanlının Veltev Reden'e götürüp annesi ve babasıyla tanıştırabileceği bir genç değildi. Şan da Rufus'la ikisinin de motosikletlere olan düşkünlükleri nedeniyle tanışmıştı. Çocuk Şan'dan en aşağı 10 santim kısaydı. Kül rengi suratlı, görünüşte sıska olan genç utangaç tavırlıydı. İnsanın yüzüne bakmıyor, başını önüne eğiyordu. Şan, Rufus'un ince vücudunun aslında çok güçlü olduğunu neden sonra fark etmişti. Son derece çevikti çocuk. Mızmız sesi ve karşısındakinin bakışlarından kaçırdığı gözleri aslında bir sokak çocuğuna özgü o keskin zekayı ve yakıcı, saygısız alay gücünü gizliyordu. Şan kısa bir süre sonra Rufus'u çetede sağ kolu düzeyine getirmişti. Şan Costello Akademisi'nden mezun olduktan sonra Şahsa onun muhasebecilik öğrenmesi için ısrar etmişti. Delikanlı şimdi Courtney Maden ve Finans'ın hesap kontrolörleri olan Rifkin ile Marlovich'in yanında çalışıyordu. İş sandığı kadar sıkıcı değildi. Delikanlı aile adından ve sevimliliğinden yararlanmaktan da hiç kaçınmıyordu. Bu sayede kadın memuru çok onun muhasebecilik öğrenmesi için ısrar etmişti. Delikanlı şimdi Şahsa Courtney'e en sevgili oğlunun işi alaya aldığını söylemeye cesaret edemiyordu. Ne de olsa şirket Courtney hesabından her yıl hemen hemen 250 bin sterlin kazanmaktaydı. Şan sabahları işe en fazla bir saat geç gidiyordu. Altın çerçeveli havacı gözlüğü ve ışıltılı gülümsemesiyle akşamdan kalma olduğunu ya da uykusunu alamadığını başarıyla gizliyordu. Akşam yemeğinden sonra smokinini çıkarıyor, deri ceketini, çelik tabanlı botlarını giyiyordu. Böylece diğer hayatı başlıyordu. Gündüzki yaşantısından çok farklı olan o heyecan ve tehlike dolu hayat. Rufus deri ceketinin fermuarını açarak Şan'a gülümsedi. ''Artistin psikopasa dediği gibi, hazırım, istekliyim ve başarılıyım.'' Ceketinin altına siyah bir balıkçı kazağı giymişti. Pantolonu ve kasketi de siyahtı. İki genç yapacaklarından söz etmediler. Bu geceye kadar benzer dört iş daha yapmışlardı. Ayrıca planlarını da bütün ayrıntılarıyla iyice incelemişlerdi. Yine de Rufus yıldızların ışığında sinirli sinirli gülümsüyordu. Bu o zamana kadar kalkıştıkları en büyük iş olacaktı. Şan ise korku ve heyecandan oluşan o nefis karışımı hissediyordu. Zaten bu işlere de sırf bu duyguyu tatmak için kalkışmıştı. Rufus ona sigara kutusunu uzatarak içer misin diye sordu. Şan hayır der gibi başını salladı. Hiçbir şeyin aldığı zevki körleştirmesini istemiyordu. Sigaranın da, alkolün de. Sigaranın yarısını iç, sonra beni izle diye emretti. Ağaçların arasına girdi. Irmağın alçak kıyısındaki patikayı izledi. Bir tel örgünün önünde durdu. Bir iki saniye sonra karşısında bir Alman çoban köpeği belirdi. Şan usulca hey prens dedi, korkusuzca köpeğe doğru eğildi. Haydi oğlum, sen beni tanıyorsun. Sonunda köpek onu tanıdı, dostça bir tavırla kuyruğunu sallamaya başladı. Delikanlının elini yaladı. Şan yalnızca insanları etkilemekle kalmıyor, bütün canlıları da etkiliyordu. Delikanlı usulca bir ıslık çaldı. Rufus karanlıkların arasından sıyrıldı. Aynı anda köpeğin ensesindeki tüyler dikleşti. Hayvan hırlarken Şan, aptallık etme prens dedi, Rufus da bir dost. Köpek Rufus'a ancak 5 dakikada alışabildi. Rufus, Sean'ın ısrarı üzerine elini uzattı. Köpek onun parmaklarını kokladı ve kuyruğunu salladı. Sean, önce ben gideceğim diyerek yüksek tel örgüye tırmandı. Çevik bir hareketle içeriye atladı. Köpek iki ayağının üzerinde yükselerek ön pençelerini onun göğsüne dayadı. Rufus da tele tırmanırken Sean prensin başını okşadı. Rufus aşağıya arkadaşından daha hızlı indi. Sean, haydi gidelim diye fısıldadı. Yanlarında bekçi köpeğiyle eve doğru ilerlediler. İki büklüm olmuş koşuyorlardı. Sonra tuğla duvara tırmanan sarmaşığın dibine büzüldüler. İki katlı villa hemen hemen Veltevre'den kadar görkemliydi. Kapın diğer tanınmış ailelerinden birine aitti. Weston'lar, Courtney'lerin yakın dostlarındandı. Mark Weston Shasa'yla aynı okula, üniversitede de aynı mühendislik bölümüne gitmişti. Karısı Marjorie Tara'yla yaşıttı. Weston'ların yeni yetişen iki kızları vardı. Sean bir yıl önce büyük kızı baştan çıkarmış, sonra da ona telefon bile etmeden ilişkisini kesmişti. 17 yaşındaki kız sinir krizi geçirmişti, intihar edeceğini söylüyor, durmadan ağlıyordu. Yemeden içmeden kesilmişti. Sonunda Marjorie Weston Sean'ı çağırtmıştı. Delikanlıyı azarlamak, kızını yavaş yavaş bırakması için ikna etmek istiyordu. Sean'la kızının haberi olmadan konuşmak niyetindeydi. Kocası ise o sırada yine iş için Johannesburg'a gitmişti. Marjorie Sean'ı ilk kattaki dikiş odasına almış ve kapıyı da kilitlemişti. Perşembe günü öğleden sonraydı. Hizmetçiler de izinliydi. Weston'ların küçük kızı okuldaydı. Büyük kızları Veronica ise yukarıdaki odasında bembeyaz bir suratla yatıyordu. Marjorie kanepeye elini vurdu. ''Gel yanıma otur Sean.'' Delikanlıyla dostça bir tavırla konuşmaya karar vermişti. Ancak Sean yanına oturduğu zaman onun ne kadar yakışıklı olduğunu fark etti. Babasından da yakışıklıydı Sean. Marjorie Shasa Courtney'yi her zaman beğenmişti. Delikanlıya dert anlatmaya çalışırken soluğunun kesilmeye başladığının farkına vardı. Neler olduğunu elini Sean'ın çıplak koluna koyduğu zaman anladı. Sean'ın çapkın erkeklere özgü sezgileri çok güçlüydü. Belki de bu yeteneğini babasından almıştı. Aslında delikanlı Veronica'nın annesine o gözle bakmamıştı. Tanrım, bu kadın kendi annesi Tara kadardı. Ama Sean Claire East olayından beri kendinden daha büyük kadınlardan hoşlanmaya başlamıştı. Marjorie Weston inceydi. Tenis oynadığı ve yüzdüğü için vücudu atletikti. İyice yanmış gözlerinin kenarındaki kırışıklıkları ve gerdanındaki ilk sarkmaları gizlemeyi başarmıştı. Veronica aptaldı, sırıtıp dururdu. Annesi ise olgun ve kendinden emindi. Ama onda da kızın şanı çeken o morumsu mavi gözleri ve sık sarı saçları vardı. Üstelik Marjorie'nin saçları daha da bakımlıydı. Sean kadının heyecanını, kesik kesik soluk aldığını ve yüzünün kızardığını fark etti. Bu garip durum isteklerinin uyanmasına yol açtı. Delikanlı iki kişi diye düşündü. Anne ve kız. İşte farklı bir ilişki. Plan yapmadı. Yanılmayan sezgilerinin kendisine rehberlik etmelerini bekledi. Kızlarınız hiçbir zaman sizin kadar çekici olamayacaklar. Veronica ile ilişkimi kesmemin baş nedeni nedir biliyor musunuz? Yanınızda olmaya dayanamıyordum. Çünkü böyle yapmak istiyordum. Eğildi ve kadını öptü. Marjorie o ana kadar duruma hakim olduğuna inanmıştı. Sean'ın dudaklarının dokunuşunu hissedinceye kadar. Ondan sonra ikisi de konuşmadılar. Marjorie kendisini kanepeye uzanmış buldu. Titrek bir sesle soluk soluğa, ''Buna inanamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Herhalde çıldırdım.'' Kadın bu gecede merdivenin alt basamağında oturuyordu. Arkasında saten sabahlığından başka bir şey yoktu. Bir iki saniyede bir titriyordu. Gece sıcak, evde karanlıktı. Kızlar yukarıda uyuyorlardı. Mark yine iş yolculuğuna çıkmıştı. İki haftadan beri ilk defa bu gece buluşma fırsatı geçmişti ellerine. Marjorie heyecan ve beklentiyle titriyordu. Kararlaştırdıkları gibi saat 9'da bütün alarmları kapatmıştı. Sean ise yarım saat gecikmişti. Belki de bir şey olmuştu. Belki gelemeyecekti. Marjorie kollarını gövdesine sararak bu düşünce yüzünden acıyla ürperdi. Sonra yüzme havuzuna bakan terasa açılan camlı kapılara usulca vuruldu. Marjorie ayağı fırlayarak karanlık odada koştu. Kilidi açarken yine kesik kesik soluk alıyordu. Sean içeri girip kadına sarıldı. Öyle uzun boylu, öyle güçlüydü ki Marjorie onun kollarında yumuşayıveriyordu. Hiçbir erkek onu böyle öpmemişti. Böyle ustalıkla ve böyle otoriter. Marjorie bazen Sean'a bunu kimin öğrettiğini düşünüyor, kıskançlıkla sarsılıyordu. Delikanlıya öylesine ihtiyacı vardı ki bu yüzden başı dönüyordu. Sean onu tutmasaydı yere yığılacaktı. Delikanlı kadına sarılarak "Her şeye hazırsın sanırım" dedi gülerek. Marjorie "Hiç" diye fısıldadı. "Kızları uyandıracaksın." Kibar ve zarif bir kadın olduğunu düşünmekten hoşlanırdı. Ama Sean'ın kaba saba sözleri heyecanını iyice arttırıyordu. Boğuk ve titrek bir sesle "Kapıyı kilitle" dedi. "Ondan sonra yukarı çıkalım." Sean kadını bırakarak döndü, kapıyı kilitledi. Sonra hemen arkasından anahtarı ters yönde çevirdi. Kapı kilitli değildi artık ama Marjorie bunu fark etmedi. "Tamam." Sean kadına döndü. "Bu işte oldu." Tekrar öpüştüler. Marjorie delikanlıyı elinden tutarak mermer merdivenden çıkardı. Kızların yatak odaları doğu bölümündeydi. Marjorie kendi dairesinin mağundan yapılmış kalın kapısını kilitledi. Şimdi kimse onları yakalayamazdı. Marjorie istediği gibi hareket edebilirdi artık. Marjorie Weston 20 yıldan beri evliydi. Bu sürede aynı sayıda aşığı da olmuştu. Bu ilişkilerden biri 20 yıl sürmüştü. Kah yarıda kesilmiş, kah yeniden başlamıştı. Yani Marjorie'nin şahsa Courtney ile olan ilişkisi. Ama kadın şimdi hiçbir aşığının yakışıklılık, ustalık, güç ve yaratıcılık konusunda bu yeni yetme delikanlıyla boy ölçüşemeyeceğini düşünüyordu. Şahsanın bile. Oğlu da babası gibi kadının isteklerini seziyordu. Ne zaman sert ve zalim, ne zaman şefkatli ve yumuşak olması gerektiğini biliyordu. Ama diğer bakımlardan Sean babasından çok üstündü. Delikanlının Marjorie'yi zaman zaman korkutan kötü ve zalim bir yanı da vardı. Ayrıca babasından sonra oğluyla ilişki kurmakla kadına ayrı bir zevk veriyordu. Sean o gecede Marjorie'yi düş kırıklığına uğratmadı. Ancak aşkın en ateşli anında birdenbire komodinin üzerindeki telefona uzandı. "Kocanı ara" diyerek alıcıyı Marjorie'nin eline sıkıştırdı. "Kadın tanrım" diye inledi. "Sen çıldırdın mı?" "Dediğimi yap." Marjorie istediğini yerine getirmezse Sean'ın onu tokatlayacağını anladı. Biçimsizce dönerek Johannesburg'daki Carlton Oteli'nin numarasını çevirdi. Santraldeki kız cevap verdiği zaman 1750 numaralı dairede kalan Bay Weston'la görüşmek istiyorum dedi. "Bağlıyorum." Telefon üçüncü kere çalarken Mark karşıdan cevap verdi. Marjorie "Merhaba hayatım" diye mırıldandı. "Uyuyamadım, seni aramayı düşündüm. Uyandırdıysam özür dilerim." Sean Marjorie'yi okşamaya başlamıştı. Kadın bağırmamak, Mark'la normal bir sesle konuşmak için çabalıyordu. Bir ara hafifçe haykırdı. Kocası hemen "Ne oldu?" diye sordu. "Hiç, kendime kakao yapmıştım, çok sıcakmış." Kadın bu durumun Sean'ı ne kadar heyecanlandırdığının farkındaydı. Delikanlının yüzü güzel değildi artık, kızarmış ve şişmişti. Bu yüzden hatları kabalaşmış gibi gözüküyordu. Sonunda Marjorie dayanamayarak konuşmayı birdenbire kesti. "İyi geceler Mark, rahat uykular." Telefonu telaşla kapattı. Daha sonra Marjorie ile Sean yan yana yattılar. Dışarıda öndeki çim alanda köpek bir defa havladı. Marjorie "Acaba bahçede biri mi var?" dedi. Sean mırıldandı "Sanmam, Prens yaramazlık ediyor." Ama dikkatle geceyi dinliyordu. Oysa Rufus'un gürültü etmeyecek kadar usta olduğunu biliyordu. Her şeyi de en ince ayrıntısına kadar planlamışlardı. O da Rufus'ta neyin peşinde olduklarının çok iyi farkındaydılar. Marjorie ilişkilerinin ilk ayını doldurmasının şerefine Sean'a frak gömleğinin önüne ve kollarına takması için düğmeler almıştı. Victoria stili platin, akik ve pırlantadan yapılmış düğmeler. Perşembe günü öğleden sonra delikanlıyı eve çağırmış, onu Mark Weston'ın lambrili çalışma odasına götürmüştü. Sean orada kasanın yerini de şifresini de öğrenmişti. Şifre Mark'ın masasının üzerinde duran aile fotoğrafının gümüş çerçevesine kazınmıştı. Marjorie hediyeyi Sean'a verirken kasanın kapısını açık bırakmıştı. Delikanlı da minnetini açıklamak için kadınla orada sevişmişti. Ve o arada kasanın içindekileri gözden geçirmeyi de unutmamıştı. Sean babasının Mark Weston'un İngiliz ve Güney Afrika altın paralarından oluşan koleksiyonundan söz ettiğini çok işitmişti. Kasada duruyordu. Bundan başka deste deste paralar için bir mücevher kutusu da vardı. Sean Rufus'a kasanın nerede olduğunu ve nasıl açacağını dikkatle anlatmıştı. Kasayı soyduğu fikri Sean'ı heyecanlandırıyordu. Onun da Mark Guinness'in dedi. Da kadını bırak kalktı. Marjorie karyolada güneşte erimiş bal mumu bir bebek gibi yatıyordu. Derin bir uykuya dalmıştı, sanki bayılmış gibiydi. Sean hala heyecanlı, sinirleri de hala gergindi. Dışarı çıkmadan önce Mark Weston'ın çalışma odasına baktı. Kasanın kapağı açıktı. İçindeki hesap defterleri yere düşmüştü. Heyecanı iyice artan Sean müthiş bir cinsel arzuya kapıldı. Evde bir dakika daha kalması çok tehlikeli olacaktı. Bu düşünce Sean'a daha da zevk veriyordu. Delikanlı mermer merdivene baktı ve aklına bir şey geldi. Bir dakika sonra sessizce Veronica'nın odasına süzülmekteydi. Perdenin arasından giren ay ışığı Veronica'nın yastığa yayılmış sarı saçlarını aydınlatıyordu. Sean kızın üzerine eğilerek eliyle onun ağzını kapattı. Veronica dehşetle çırpınarak uyandı. ''Sean benim'' diye fısıldadı. ''Korkma Veronica.'' Kız çırpınmaktan vazgeçti. İri, morumsu gözlerindeki korku dolu ifade kayboldu. Kollarını delikanlıya doğru uzattı. Sean elini kızın ağzından çekti. Veronica ''Ah Sean'' dedi. ''Biliyordum. Beni hala sevdiğini biliyordum.'' Rufus iyice öfkelenmişti. ''Yakalandığını sandım.'' diye sızlandı. ''Ne oldu sana be adam?'' ''Güç işi ben başardım.'' Sean motoru çalıştırdı. Yola çıkarlarken torbaların motosikletin dengesini bozduğunu fark etti. Ama aracı ustalıkla doğrulttu. Rufus arkadan eğilerek ''Yavaşla ahbap'' dedi. ''Yoksa vadidekilerin hepsini uyandıracaksın.'' Heyecandan sarhoş gibi olan Sean bir kahkaha attı. Daha sonra tenha bir yolda motosikletten inerek bir hendeye girdiler. El fenerinin ışığında ganimeti paylaştılar. Rufus kasada en aşağı 5000 sterlin olduğunu söyledin diye sızlandı. Ama burada ancak 100 sterlin var. Sean kayıtsızca güldü. Herhalde ihtiyar Weston esirlerinin ücretlerini ödedi. Paraların çoğunu Rufus'un önüne doğru itti. Senin buna benden fazla ihtiyacın var evlat. Mücevher kutusunda düğmeler, 5 karat pırlantalı bir kravat iğnesi, pahalı altın bir saat, Mark'ın savaşta kazandığı madalyaların minyatürleri ve başka birkaç parça vardı. Tecrübeli Rufus onları inceledi. Saatin üzerinde yazı var. Diğerlerini satmak da bizim için tehlikeli olur. Hepsini de atmak zorundayız ahbap. Para albümlerini açtılar. Bunlardan 5'i altın paralarla doluydu. Rufus pekala diye umurdandı. Küçük şeyleri satabilirim ama bunları kimseye gösteremem. Bu albümler insanın parmaklarını yakar. Altın dolu albümleri tiksintiyle bir tarafa attı. Sean Rufus'u kendi motosikletini bıraktığı yerde indirdi. Sonra da deniz kıyısına yöneldi. Aşağıda Atlas Okyanusu'nun yeşil dalgaları kayaları dövüyordu. Sean altın paraları teker teker denize attı. Sonra da boş albümleri fırlattı. Onları kravat iğnesiyle altın saat izledi. Madalyaların minyatürlerini en sona saklamıştı. Mark Weston'ın karısı ve kızıyla yattıktan sonra adamın madalyalarını denize atmak delikanlıya kinle karışık bir zevk verdi. Eve dönerken bu geceki işten pek kazançlı çıkmadık diye düşündü. Ama o heyecan, ah o heyecan. Şasa Sean'la Michael'ın Courtney şirketlerine ilgi duymaları için elinden geleni yaptı. Başarılı olmayınca da şaşırdı. Bir insan, özellikle üstün zekalı bir genç, daha da özellikle kendi oğulları, bu servet, fırsat ve ödül karışımına karşı nasıl ilgi duymazlardı? Şasa önce kendini suçladı. Herhalde her şeyi yeterince açıklayamamıştı ama sonra öfkelenmeye başladı. Saint-Anne ve onun pek sevdiği o yerde Atlas Okyanusu'na bakan yamaçta otururlarken, ''Kahretsin anne'' diye patladı. ''Hiç ilgilenmiyorlar.'' Senteyn usulca sordu. ''Ya Gary?'' ''Gary mi?'' Şasa oğlunu küçümsercesine güldü. ''O hep ayağımın altında dolaşıyor. Bir finodan farksız.'' Senteyn usulca ''Ona üçüncü katta oda vermişsin'' diye hatırlattı. Şasa eski süpürge dolabını dedi. ''Aslında bu bir şakaydı ama küçük budala sözlerimi ciddiye aldı. Ben de onu kırmak istemedim.'' Senteyn fikrini açıkladı. Garrick çok şeyi ciddiye alıyor. İçlerinde yalnız o böyle davranıyor. İlginç bir çocuk o. Haydi anne, Gary mi ilginç? Geçen gün onunla uzun uzun konuştuk. Aynı şeyi sen de yapmalısın. Herhalde çok şaşırırsın. Gary'nin sınıfın en çalışkan 3 öğrencisinden biri olduğunu biliyor muydun? Evet, tabii biliyorum. Ama Gary daha işletmeciliğin 1. sınıfında. İnsan başarılı bir öğrenci olmasını o yüzden pek ciddiye almıyor. Santayin saf saf öyle mi diye sordu. Şasa ondan sonra birkaç dakika hiç konuşmadan sessizce oturdu. Cuma günü Gary'nin şirketteki küçücük odasının kapısından baktı. Çocuk babasını fark edince hemen ayağa fırladı, gözlüğünü yukarıya doğru itti. Şasa çocuğun masasındaki kağıtlara bir göz attı. ''Merhaba şampiyon, ne yapıyorsun?'' ''Hesapları kontrol ediyordum.'' Gary zıt duygular arasında bocalıyordu. Babasının bu ani ilgisi onu sarsmıştı. Şasa'nın dikkatini çekmek, onun takdirini kazanmak istiyordu. ''Biliyor musunuz, sadece geçen ay kağıt için 100 sterlinden fazla para harcamışız.'' Babasını etkilemek için öyle çırpınıyordu ki bu yüzden kekelemeye başlamıştı. Ancak fazla heyecanlı olduğu zaman tutardı kekemeliği. ''Derin bir soluk al şampiyon.'' Şasa küçük odaya girdi. ''Ağır ağır konuş ve bana meseleyi anlat.'' Gary'nin resmi görevlerinden biri de kağıt ısmarlamak ve bunu bürolara dağıtmaktı. Masasının arkasındaki raflar kutu kutu kağıt ve zarf doluydu. ''Hesaplarıma göre masrafı 80 sterline indirebiliriz. Böylece 20 sterlin kâr etmiş oluruz.'' ''Bunu bana göster bakalım.'' Şasa masanın kenarına ilişerek dikkatini soruna verdi. Yeni bir altın madeninin işletilmesinden söz ediyorlarmış gibi saygılı bir tavır takınmıştı. Sonunda oğluna ''Haklısın.'' dedi. ''Sana yeni kontrol sistemini uygulaman için tam yetki veriyorum.'' Ayağa kalktı. ''Aferin sana oğlum.'' Gary'nin gözleri sevinçle parladı. Şasa yüzündeki neşeli ifadeyi oğlunun görmemesi için kapıya doğru döndü. Sonra da duraklayarak geriye baktı. ''Ha, aklıma gelmişken, yarın Wolvis Körfezi'ne uçacağım. Mimarlar ve mühendislerle konserve fabrikasının genişletilmesi konusunu görüşeceğim. Sen de gelmek ister misin?'' Tekrar kekelemekten korkan Gary kesin bir tavırla ''Evet'' der gibi başını salladı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 268.